Ayrım 14.
Bir defasında da Ingmar Bergman'ın yaban çileklerini gördüğüm için heyecan ve mutluluk içinde sokakta yürürken yanımdan geçen herkesin bana hayretle baktığının farkına vardım. Oysa Paris'te kimse kimseye pek bakmaz. Önce üstümü başımı bir denetledim. Kardeşim Halil'in kenara attığı pantolonların paçalarını kısaltıp giydiğim ve eskiden pantolonları fermuarla değil de düğmelerle kapatıldığı için önüme baktım ilkin. Düğmeler yerli yerindeydi. Sonra ellerimle yüzümü sıvazlayınca yanaklarımın gözyaşlarıyla sırılsıklam olduğunu anladım. Bir yandan mutlu mutlu gülümsemekten ağzı kulaklarına varırken, bir yandan da heyecandan şakır şakır ağlayan bir hatuna Paris'te bile dönüp dönüp bakacaklardı elbette. Bazı Paris sinemalarında önemli filmler gece yarısı 12 seansında bir tek kez olmak üzere gösterilir. Châtelet Meydanı'nda bir sinemada da Pasolini'nin hiç görmediğim ve çok merak ettiğim Teoraması gösteriliyordu. Şubat başlarındaydı, lapa lapa kar yağıyordu. Buz gibi sokaklarda yürüdüm. Fazla üşüyünce bir kahveye sığınarak gece yarısını bekledim. 12'ye 20 kala sinemanın bomboş holine daldım, gişeye yöneldim. Bilet satan kız, eğer 7 seyirci olmazsa projeksiyon yapılamaz diye buyurdu çok kesin bir tavırla. Biletlerin 7'sini de alıp bir koltuğa kurularak filmi tek başına seyretmek olasılığı çok çekici geldi bana. Ama bunu yapabilecek param yoktu ne yazık ki. Öteki seyircileri beklerken genç bir çift geldi. 1-2 dakika sonra bir genç çift daha. Olduk 5 kişi. Ama gişedeki kız ille 7 bilet diye direnmekteydi. Çantamı karıştırdım, 2 bilet daha alıp 2 kişiyi davet edecek param vardı. Böyle bir havada gece yarısı Paris sokaklarında Pasolini meraklılarını bulmanın sanki yolu varmış gibi sinemanın kapısına çıktım. Derken boş sokakta sendeliye sendeliye yürüyen, koltuğunun altında yarı dolu bir şarap şişesi sıkıştırmış, sırtında delik deşik bir battaniye, paçavralar içinde yaşlı başlı bir kloşar yani evsiz barksız gördüm. Şarabını almış, dolaylardaki köprülerden birinin altında yatmaya gidiyordu herhalde. Ona yaklaşıp durumu anlatmaya çalıştım, pek anlayamadı. Ama kolundan tutup sizi sıcak bir yere götüreceğim deyince peşimden geldi. Nasıl olsa 2 bilet daha almak zorunda kaldığıma göre, o evsiz barksızı sinemaya götürmem saçmaydı belki. Ne var ki hali bana dokunmuştu. 1-2 saatte olsa rahat bir yerde oturup ısınmasını istiyordum zavallı ihtiyarcığın. Gişeden biletleri alırken iki genç çift bana ayıplayan gözlerle bakıyor. Biletçi kız da "Melepo, Melepo, ama bitler, ama bitler" diye homurdanıyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse bitlerden ben de korktuğum için ihtiyarı bir koltuğa yerleştirdikten sonra ondan bir hayli uzakta oturup Teoremayı seyrettim. Film bittiğinde biletçi kız ortadan yok olmuştu. 5 seyirci dışarıya çıktık. Kar hala yağıyordu. Evsiz barksız ihtiyarı uyukladığı koltukta bırakmıştım. Sinemayı kapatacak bekçinin bu gece gelmeyeceğini, gelse de ihtiyarın farkına varmayacağını, böylece o zavallının hiç olmazsa bir gece köprü altına sığınmak zorunda kalmayacağını umuyordum. Paris Belediyesi'nin soğuk gecelerde evsiz barksızların donup ölmemeleri için metro istasyonlarını sabaha kadar açık bıraktığını daha sonraları öğrenince çok sevinmiştim. Bu saatten sonra ne otobüs bulabilirdim ne de metro. Konuk kaldığım bir hayli uzaktaki apartmana yürürken Pasolini'nin Teoremadan tam ne demek istediğini bir süre düşündüm. Sonra ister film ister şiir olsun, herhangi bir sanat eserinden mantıklı bir anlam çıkarmaya kalkmanın aslında hiç gerekli olmadığına inandığım için bundan vazgeçtim. Filmden aldığım derin hazza bıraktım kendimi. Paris'e gidince konuk kaldığım evlerde pek oturduğum yoktur. Sabah erkenden çıkar, gece yarıları geri dönerim. O kadar ki arkadaşlarım Leslie ve eşi Violen evlerinde 10 gün yattıktan sonra yüzümü görebilmek için odama resmi bir davetiye bırakıp bir lokantada beni akşam yemeğine çağırmak zorunda kalmışlardı bir defasında. Evde sabahın 9'una kadar zor oturabilirim. Sokaklarda sanki müthiş bir şeyler oluyor da bunları kaçırıyorum telaşına kapılır, dışarıya fırlarım. Nehrin sağ kıyısındaki dükkanlara bakarım. O dükkanlarda bugüne değin hiç görmediğim çiçek ve bitkiler, akvaryumlarda acayip balıklar, kafeslerde rengarenk kuşlar, tavuklar, horozlar, tavşanlar, hatta keçi yavruları bile satılır. Dünyanın dört bir yanından gelmiş birbirinden ilginç şeyler bulunur oralarda. Bir defasında vitrininde gerçek Anadolu kilimleri sergileyen bir dükkan gördüm. Heyecanla içeriye dalınca Bodrum'dan tanıdığım Leyla Hanım'la karşılaştım. Derken nehrin kıyısında eski kitapları satan sahafları, yani bukinistleri, Fransızca'da buken kitap demektir, uzun uzun incelerim. Yıllardır aradığım, bir türlü elde geçiremediğim bir kitap bulunca, çoğu zaman yaşlı olan sahafla keyifli olmasını dilediğim bir pazarlığa başlarım. Amacım kitabı daha ucuza almak değildir. Çünkü adamın kitabın kapağına yazdığı fiyatı indirmeyeceğini pekala bilirim. Asıl istediğim kitaplarının başında pinekleyen ihtiyarın benimle biraz konuşması, çok kısa da sürse aramızda insanca bir ilişki kurulmasıdır. Ne var ki Paris'te bu insanca ilişkiyi kurmak hiç de kolay değildir. Daha önce de söylediğim gibi, gerçi Fransızlar 2. Dünya Savaşı'ndan önce çok daha katıydılar. Ama savaş sırasında da, savaştan sonra da bir hayli katı kaldılar genellikle. Savaşın ilk yılında bir metro istasyonunda yüreğime inen bir durumla karşılaştım. Pek genç sayılamayacağı halde sırtındaki üniformadan anlaşıldığı gibi, her nedense askere alınan kel kafalı tombulca bir adamcağız çok sarhoş bir durumda yere çökmüş, annemi istiyorum diye ağlıyordu. Orta yaşlı erin bu durumu hiç de komik değildi bence. Gel gelelim metrodaki Fransızlar pis pis sırıtarak adamı alaya alıyorlardı. Onun yanına çömelip annenizi yakında görürsünüz mutlaka diyerek avutmaya çalıştım. Hatta kel kafasını öptüm bile galiba. Sonra onu biraz daha sonra gelen trene bindirip annesinin bulunduğunu umduğum yere sevk ettim. Genellemeler hiç de doğru değildir elbette. Ama Fransa'ya, Fransız edebiyatına, Fransız kültürüne, bu kültürün bir parçası saydığım Fransız yemeklerine hayranlık duyduğum halde, Avrupa'nın hiçbir burjuvası bir Fransız burjuvası kadar sevimsiz olamaz bana kalırsa. Bir şeyler almak için girdiğim her bakkaldan, her şarküteriden biraz bozulmuş halde çıkardım. Çünkü satıcı kız, istediğim az miktarda yiyeceğin hesabını yaparken, "Setu, hepsi bu kadar mı?" diye sorardı. "Bunda bozulacak ne var?" diyeceksiniz. Ama önemli olan söylediğiniz söz değil, bu sözü hangi ses tonuyla söylediğinizdir. Satıcı kızların hepsi değilse bile çoğu bu soruyu sorarken müşteriyi küçümserdi. "Bu kadar az alınır mı hiç? Yani seni de müşterim sayacağız?" derdi sanki. Küçük burjuva satıcı kızların ancak parasızlara böyle davrandıklarını, beni bir ara varlıklı sandıkları için karşımda nasıl ezilip büzüldüklerini kendi gözlerimle görmüştüm. Çünkü şöyle bir durum olmuştu. 1948'de ben 2 aylığına Paris'teyken Falih Rıfkı da oraya geldi birkaç günlüğüne. Otel George V'de kalıyordu. Ben de onu görmeye gidiyordum. İstanbul'a geri dönmeden bir gün önce beni çağırıp bir ricada bulundu. Bana bir yığın şey ısmarladılar, parasını da verdiler. Alışverişi hem hiç sevmem hem de beceremem. Ne olur beni bu beladan kurtar. Kapıdan bir taksiye bin, bunları al gel diyerek elime bir yığın banknot ve upuzun bir liste verdi. Kitap ve plak yoktu elbette o listede. Kadın ve erkek çamaşırları, kazaklar, parfümler, yüz boyaları, kremler, tıraş losyonları, bir fötr şapka, kravatlar, eşarplar falan filan isteniyordu. Yani o sırada Türkiye'de bulunmayan, hepsi de tamamıyla gereksiz ve pahalı ıvır zıvır. O lüks otelden çıkıp kapıda bekleyen taksilerden birine bindim. Şoför vaktiyle iyi günler gördüğü her halinden belli olan yaşlıca bir beyaz Rus'tu. İyi ki o günlerde marka sayılan bu eşyaları ısmarlayanlar bunların hangi sokağın hangi dükkanından alınacağını listede bildirmişlerdi. O güne değin hiç ayak basmadığım pahalı dükkanların birinden çıkıyor ötekine giriyordum. Satıcı kızlar hepsi birbirinden kazık o parfümlerin küçüğünü mü, orta boyunu mu yoksa büyüğünü mü istediğimi sorduklarında büyüğünü diyordum hiç duraksamadan. Parfümü almadan önce koklamamı önerdiklerinde hayır istemem gereksiz diye tersleniyordum. Eşarpların, kravatların desenine bakmadan, çorapların rengini görmeden hemen alıyor, fiyatını listeye yazıyordum. Ancak komiklik olsun diye erkek şapkasını başıma geçirip kendimi aynada seyrettim. Üstelik o fötür, kibar beyler arasında bir ara moda olan röleve denilen türdendi. Yani normal bir fötürden daha yuvarlaktı ve enli olmayan kenarları kıvrıktı. Satıcı kızlar o gülünç şeyi başımda görünce bile gülmediler. Çünkü eski püskü siyah kadife bir pantolon, hafif güve yeniği mavi bir kazak giyen beni, orijinalite olsun diye öyle kılıklarda gezen bir milyarder sanıyorlardı herhalde. Beni küçümseyerek hepsi bu kadar mı diye sormuyorlardı artık. Tam tersine nezaketten neredeyse kıvranarak rahat geçeyim diye kapıları açıyorlar, binbir teşekkür ediyorlar, aldıklarımı taksiye taşıyorlardı. Paketler bagaja yığıldıkça yaşlı Rus şoför içinde hiç kötülük bulunmayan alaycı bir gülümsemeyle beni süzüyordu. 3-4 saat süren bu tatsız alışveriş bitip de otele geri dönünce şoföre şahane bir bahşiş verdim. Paris'te taksi sürücülerine bahşiş vermek adet olduğuna göre şoför Fransız olsaydı hiç itiraz etmezdi herhalde. Ama Rus şoför paraya bakıp olmaz bu çok fazla dedi. Ben de bu paranın kendi cebimden çıkmadığını, o otelde kalmadığımı tıpkı onun gibi çalışan biri olduğumu söyleyerek durumu açıkladım. Sonra adamın dostça koluna girdim, şahane bahşişi zorla eline sıkıştırdım. Korkarım ki Parisli küçük burjuvalara verip veriştirirken esas konumdan, yani Paris sokaklarından uzaklaşmak bir yana, genel olarak da Fransızlara biraz haksızlık ettim galiba. Çünkü o bölgelerde uzun zaman kalmadım ama güneydeki Fransızlar Paris'tekiler gibi kas katı gelmedi bana. Daha önce de söylediğim gibi Parisliler doğudan gelenleri hor görüp onlara salmetek derdi. Bu öyle yaygın bir hakaretti ki bir Türk arkadaşım sokakta Türkçe değil sadece Fransızca konuşmamı istemişti benden. Ben de kıyametleri koparmış ille Türkçe hem de yüksek sesle Türkçe konuşacağımı söylemiştim ona. Oysa 1940'ta Côte d'Azur'de 2-3 hafta kaldığım pansiyona en yakın bakkal dükkanını işleten çok cana yakın tombul hatun bana maptit derdi. Param yetmiyorsa hiç tanımadığı bu yabancıya kredi açmayı önerirdi. Bizim pazarlarda olduğu gibi peynirlerin tadına bakmam için kestiği küçük parçaları bıçağın ucunda bana uzatırdı. Kimi zaman yanaklarımdan makaslar alırdı. Kaldığımız pansiyonda radyo bulunmadığından haberleri dinlememiz için bizi evine çağırırdı. Kırmızı şaraplar, elmalar, kendi eliyle soyduğu cevizler ikram ederdi bize. Yani Parislilerle kuramadığım insanca ilişkileri onunla rahat rahat kurabilmiştim. Sen boyunca gezintilerimde kimi zaman rıhtıma inerdim. Bir tek balık tutmadıkları halde ellerinde olta sabırla bekleyen amatör balıkçılar arasında bir süre gezindikten sonra Pont des Arts'a çıkardım. Paris köprülerini severim ama bunların en güzeli Pont des Arts'dır bana kalırsa. Çünkü nehrin üstündeki adanın ve katedralin tam karşısındadır. Çünkü zemini beton değil ahşaptır, çünkü trafiğe kapalıdır. Bir pazar sabahı Pont des Arts'ın tahta banklarından birine oturmuş keyif ederken, Notre Dame'ın önündeki meydanda korkunç bir rock müziği başladı. Bu münasebetsiz gürültünün oradan geldiğine inanmadım ilkin. Ama katedralin önüne gidince hayretler içinde kaldım. Yaşları 12 ile 18 arasında kızlı oğlanlı bir meydan dolusu izci, avazları çıktığı kadar bağıra çağıra bir rock şarkısı söyleyerek, sallana sallana, el çırpa çırpa, hopluya zıplaya dans ediyordu. Tepeden tırnağa karalar giymiş genç bir papaz kürsüye çıkmış orkestra şefi durumundaydı. Rock müziğinin sözlerini anlayınca hayretten dondum. Hazreti İsa'yı, Meryem Ana'yı, İncil'i, Azizleri, Cenneti, Melekleri filan konu eden dinsel bir şarkıydı bu. Yani Hinoğlu Hin Katolik Kilisesi, yaşadığı çağa uyum sağlamanın yolunu bulmuştu. rock müziğinden yararlanarak çoluk çocuğa Hristiyanlık propagandası yapmaktaydı. Pes yani, bu kadarı da olmaz diye kendi kendime homurdanarak meydandan uzaklaştım. Oralara otoyollar yapılmadan önce nehrin rıhtımları daha da güzeldi. Suyun kenarından hiç ayrılmadan uzun uzun yürüyebilirdiniz. Canınız isteyince merdivenleri çıkıp başka sokaklarda gezinebilirdiniz. Benim gibi yön duygusundan tümüyle yoksun biri için bile kaybolmak tehlikesi yoktu. Çünkü merdivenleri gene inip ters yönde yürüyünce kendi mahalleme er geç varırdım. Ne gariptir ki yalnız İstanbul'un eski halinin değil Paris'in eski halinin de özlemini çekiyorum biraz. Örneğin şimdi otoyola dönüşen eski rıhtımları özlüyorum. Eskiden bazıları ahşap parke olan sokakları özlüyorum. Hali özlüyorum. Kamyonlarla ve inanılamayacak kadar iri atların çektiği arabalarla Paris'in yiyip içeceği oraya taşınırdı sabah erkenden. Geceleri geç vakitte hale gider, soğanlı çorba içerdik. Kocaman kazanlarda kızartılan, külah biçiminde küçük paketlerde satılan kızarmış patatesleri özlüyorum. Ne yazık ki şimdi McDonald's'ların tatsız tuzsuz patatesleri aldı bunların yerini. Mangallarda kızartılan kestane kebapları özlüyorum. O kestaneciler artık pek görünmüyor sokaklarda. İlkin 21 yaşında görüp sevdiğiniz bir kent, yarım yüzyıldan fazla bir süre içinde değişecek, siz de özlem duyacaksınız elbette. Gel gelelim, Paris Belediyesi'ni yönetenler, İstanbul Belediyesi'ni yönetenler gibi rant peşinde koşmadıklarından, kenti hiç çirkinleştirmeden pek az değiştirdiler. Hatta bana sorarsanız yepyeni güzellikler kattılar Paris'e. Örneğin çirkin bir hangara benzeyen Orsay istasyonu güzel bir müzeye dönüştü. Yeni gökdelenler kentin içinde değil de 1871'de Prusya ile savaş sırasında Parisliler ölümü göze alıp kentlerini burada savundukları için defans yani savunma adını alan yeni bir mahallede bir araya getirilip trafiğe kapalı çok büyük bir meydanın çevresine dikildi. İçinde ağaçlar, çimenler, çiçekler, çeşmeler, heykeller bulunan bu meydan öyle büyük ki rengarenk camdan gökdelenleri, aralarında pembe olanı da var, uzaktan görüyor, güzel bile buluyorsunuz. Bizim daracık caddelerde olduğu gibi ay şimdi üstüme yıkılacak korkusuna kapılmıyorsunuz üstelik. Yeni yapılan anıtlar arasında bir tanesi çok duygulandırdı beni. 1964'te Paris'e gidişimde Abidin Dino beni hemen oraya götürmüştü. Ne yazık ki Paris'e giden yurttaşlarımın çoğu bu anıtın farkında bile değiller. Nehrin üstündeki Île de la Cité'yi bir gemiye benzetmiştim. Bu anıt o geminin kıç kısmındaki parkın en ucundadır. Merdivenle inilen bir mahzendir orası. Mahzenin demir parmaklıklarından nehrin bulanık suları görülür. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin toplama kamplarında ölen 200 binden fazla Fransızın adları küçük seramik parçalarına yazılıp zemini kaplar. Grafitileri yani duvarlara karalanan el yazılarını andıran bir yazıyla Alman işgaline karşı direnme hareketini destekleyen şairlerden Robert Desnos'un, Elvar'ın, Aragon'un dizileri sanki bir bıçakla kazınmış gibidir bu mahzenin duvarlarına. Paris'te bazı yenilikler, özellikle Louvre Sarayı'nın avlusundaki cam piramitler ve Bobur büyük tartışmalara yol açtı. Ben şahsen cam piramitleri çok sevdim. Üçü büyük, biri küçük olan bu piramitleri Çinli bir Amerikalı yapmış. Zaten bana kalırsa ancak Doğu'nun düş gücüyle Batı'nın tekniğini birleştiren bir sanatçı yapabilirdi bunları. Piramitlerin yanında koyu gri granitten üçgen biçiminde üç havuz var. Bu fıskiyesiz havuzların suları granitin üstünden akarken onlara öyle garip bir ışıltı veriyor ki hangisi su hangisi taş anlayamıyorsunuz. Aslında bu piramitler bir süs değil, tamamıyla işlevsel. Çünkü mermerden yapılmış spiral biçiminde büyük merdiveni inince yer altında uçsuz bucaksız izlenimi veren bir mekanla karşılaşıyorsunuz. Toplantı salonları, sergi salonları, lokantalar, kafeteryalar, kitap dükkanları ve artık Louvre Müzesi'ne sığmayan sanat eserleri orada toplanmış. Bobura, yani resmi adıyla Pompidou Kültür Merkezi'ne gelince durum karışıyor. 1977'de ilk gördüğümde bu cırtlak renkli kültür fabrikasının sakilliği yüreğime inmişti. Hala da pek alışamadım. Ama içine bir diyeceğim yok. Teknolojinin en son buluşlarından yararlanarak her konuda rahatça bilgi edinmenizi sağlayan gerçek bir kültür merkezi. Bir tek saniye bile sıkılmadan sabahtan akşama kadar istediğinizi öğrenebilirsiniz orada. En alt katta çocukların doğayı daha yakından tanımasını amaçlayan büyük bir eğlence parkı bile var. Zaten Fransızlar çocukların hoş vakit geçirmelerini her zaman düşünürler. Arkadaşım Alev Ebüzziyan'ın eski evinde kalırken, Alesya Meydanı'na giden caddenin geniş trotuarında bir atlı karınca kurulduğunu, rengarenk giysili küçük çocukların orada sevinç içinde fırfır döndüklerini gördüm. Oysa bizim düş gücünden yoksun asık suratlı belediyelerimiz, çok geniş bir trotuarda ya da trafiğe kapalı bir meydanda da olsa, o atlı karıncayı bir zıpırlık sayar, asla izin vermezdi kurulmasına. Pompidou Kültür Merkezi'nin içinde bol bol yer kalması için bütün teknik donanım binanın dışında kurulmuş. O mavi, sarı, yeşil, kırmızı kocaman boruların içindeymiş. Asansörler de cam tüpler içinde binanın dışında işliyor. Bir yapının içiyle dışı arasında bundan daha çarpıcı bir karşıtlık olamaz. İçi son derece güzel bir kültür cenneti, dışı ise sanki çirkin olmasına ayrıca özen gösterilmiş, acayip ve sakil bir fabrika. Paris'te yalnız Sen ve rıhtımları değil, kanallar da güzeldir. Örneğin Saint-Martin kanalı, irili ufaklı teknelerle doludur. Kıyısındaki çocuk bahçesinde kurulan küçük korsan gemisine yalnız çocuklar değil ben de bayıldım. Yaşımdan başımdan utanmasam onlarla birlikte ben de binecektim o gemiye. Kanalın kıyısında çok hoşuma giden başka bir şey de Parislilerin sinema sanatına vefasını kanıtlayan Hotel du Nord tabelası oldu. Otelin çoktan yıkıldığı belliydi. Ama Marcel Carné'nin 1938'de çevirdiği filmin anısına aynı yerde bir tuğla duvar örülmüş, bu duvara Hotel du Nord tabelası asılmıştı. Aradan yarım yüzyıldan fazla geçtiği halde o filmde özellikle Arletty ile Louis Jourvet'in seyircileri nasıl büyülediklerini hala unutamam. Paris'in metro istasyonları her zaman canlı ve ilginçtir. Hele gece yarısına doğru büsbütün renklenirler. Paçavralara sarılı yaşlı evsiz barksızlar, yanlarında şarap şişeleri yerlere ya da banklara uzanıp uyurlar. Kimileri tencerelerini küçük gaz tüplerinin üstüne koyup yemek pişirir. Tamtamdan tutun da duygusal Fransız şarkılarına kadar her türlü ses duyulur. Tek duyulmayan şey klasik müziktir. Ama günün birinde onu da duydum. Bir de baktım ayakta durmuş, önünde nota sehpası, kemanıyla Mozart çalan genç bir kız. İşte o kızı hiç unutamıyorum. Orada müzik yapan saçlı sakallı gençlere, hippi kılıklı kadınlara hiç mi hiç benzemiyordu. Bambaşka bir çevreden geldiği besbelliydi.